Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu ves selamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Ayşe Annemiz Gülistanı 43. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programa kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ayşe annemizi mümkün olduğunca ve başarabildiğimiz kadarıyla ayrıntılı bir şekilde anlamaya, tanımaya ve sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Rabbim o güzel örneği güzel örneğe layık olabilecek şekilde güzel örnek almayı cümlemize nasip eylesin inşallah diyelim. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Resulullah aleyhisselamın yanında her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye gayret ediyordu. Her öğrendiğini de en güzel bir şekilde temsil ediyordu. Aslında Ayşe annemizin ana fikri budur. Resulullah Aleyhisselam'ın biliyorsunuz yanında yetişti. Çok küçük yaşta yanına vardı. Yanında yetişti. Ve Resulullah Aleyhisselam hem kendisine sorulmadan anlatıyor, öğretiyor, hem sorulunca anlatıyor, öğretiyor ve zaten de sürekli vahiy geliyor efendim. Dolayısıyla Ayşe annemiz de onun yanında her şeyi en ince ayrıntısına kadar, hani genel bir bilgi, genel bir kültür şeklinde değil, hayata yansıtabilecek, onu yaşayabilecek, temsil edebilecek. Çünkü temsil etmek için tüm ayrıntıyı bilmeniz gerekiyor. Yani bir resme bakarak bir resim çiziyorsanız, bir manzara resmi diyelim, oradaki tüm ayrıntıyı çizerseniz o resim diğer resmin benzeri olur. Onu temsil eder. İşte Ayşe annemiz böyle bir gayretin içerisinde olduğunu, hayatı boyunca böyle olduğunu görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. En güzel örneği örnek aldığı için temsil yönü de en güzel oluyordu tabi. Bütün bunları yaparken de onun huzurunu sağlamak için çok özel gayret gösteriyordu. Yani bir yandan kendisini yetiştiriyor ama diğer yandan Resulullah Aleyhisselam'ın huzurunu sağlamak için çok özel gayret gösteriyor. Onun huzuru aynı zamanda kendi huzuru anlamına geliyordu artık. Ve bu huzur karşılıklı artarak devam edip gidiyor. Burada dinleyen kardeşlerimiz eğer erkek iseler hanımlarından böyle bir anlayış bekleyebilirler. Hanım iseler erkeğinden böyle bir anlayış bekleyebilirler. Sürekli söylemeye çalıştığım gibi ben şöyle yapınız, böyle yapınız şeklinde bir böyle bir vasiyette, nasihatta bulunmuyorum. Yaşanan hadiseyi başarabildiğim, anlayabildiğim, derleyebildiğim ve anlatabildiğim kadarıyla sizlerle paylaşıyorum. Elbette ki Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alacağız. Elbette ki Ayşe annemizi örnek alacağız. Zaten o yüzden mümkün mertebe ayrıntıya inmeye çalışıyorum. Bu sefer çok farklı bir ayrıntıyla efendim sizlerle çok güzel örneği inşallah paylaşmaya çalışacağım kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam bir yandan Medine'de İslam'ı anlatıp ashabını yetiştirirken bir yandan da yeni seferlere çıkıyordu. Yani Medine'de olduğu sürece ashabını anlatıyor, onları yetiştiriyor. Ama biliyorsunuz seferlere, gazvelere çıkıyor. Sefer esnasında da bu oluşum devam ediyordu. Bunu atlamamak gerekiyor. Şimdi seferdeyiz, şimdi gazvedeyiz, şimdi yoldayız. Bir şeyin ne zaman yaşanması gerekiyorsa o şey o zaman da yaşanmalı. İşte bunun en güzel örneği. Yani sefer esnasında da bu oluşum devam ediyordu. Neden? Vahiy her zaman geliyordu çünkü. Vahiy gelmenin seferi, hazarı, gecesi, gündüzü yok. Rabbim Teala Celle Celaluhu ne zaman dilerse o zaman vahiyini gönderiyor. Sefer esnasında da vahiyin geldiği çok olmuştur. Vahiyin seferi, hazarı olmazı üzerine basa basa tekrarlıyorum. Çünkü Rabbimiz ne zaman dilerse o zaman vahiy gönderir. Ayşe annemiz devesinin üzerinde Resulullah Aleyhisselam ile yine bir seferdeydi. Bu seferde kura kendisine isabet etmişti çünkü. Onunla beraberliğin her cilvesini yaşayan sevgili annemiz bu gazvede yine onunla beraber. Daha önce benzeri bir konu sizlerle paylaşmıştım kıymetli dinleyenlerim. Sallallahu aleyhi ve sellem seferlere giderken annelerimizi duruma göre biri veya ikisini, genelde bir kişi oluyor, aralarında kura çekiyor, kime çıkarsa onu götürüyor. Niçin götürüyor sorusuna birçok cevaplar verilmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem şundan dolayı götürüyorum buyurmadığı ya da ben fakir böyle bir cümle okumadığım için o yoruma girmiyorum. Ama aleyhisselam annelerimizden birini götürüyor. Ashab-ı kiram Resulullah Aleyhisselam'dan her gördüğünü yapmaya, her buyruğunu hayata geçirmeye gayret ediyorlar. Fakat gece işte evindeyken evine, seferdeyken çadırına çekildiği zaman geceyi nasıl geçiriyor, neler yapıyor? İşte bunları daha ziyade annelerimizden öğreniyoruz. Allahu alem belki bunun için annemizi götürüyor. Bu gittikleri sefer dedim, direkt gazve ismi vermedim. Kaynaklarda Mureysi gazvesi, Zatürreka gazvesi, efendim Mekke fethi gibi farklı rivayetler geçmektedir. Yani burada hangi seferin olmasından ziyade meydana gelen hadisenin ehemmiyetine binaen bu dersi genişçe paylaşmam gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. İşte bu yolculuk esnasında sabaha doğru konakladıkları yerden harekete geçmek üzereyken bir türlü yola çıkamıyorlar. Niye? Ya develer yüklenmiş, atlar hazırlanmış, her şey derlenip toparlanmıştı. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselam hareket emrini vermemişti. Şimdi çok farklı bir inceliği göreceğiz kıymetli dinleyenlerim. Her şey hazır, Aleyhisselam hareket emrini vermiyor. Niye? Şimdi o niyeyi göreceğiz. Bu durum Ayşe annemizi çok üzmüştü. Çok üzüyordu bu durum Ayşe annemizi. Niye? Çünkü bu harekete geçilmemenin sebebi annemizin bizzat kendisiydi. Ayşe annemizi bu durum çok üzüyor. Hem üzülüyor hem mahcup oluyor. Ordunun hareket edemeyişi onun yüzünden olmuştu çünkü. Niye diyeceksiniz? Derlenip toparlanırken kolyesini düşürmüş olduğunu fark edince, kolyeyi düşürmüş. Fark edince aceleyle etrafına bakmaya, aramaya başladı. Bir hayli oyalanınca durumu fark eden Resulullah Aleyhisselam ne olduğunu sordu. Ayşe annemiz artan bir mahcubiyetle tabii eziliyor. Kolyemi düşürmüşüm ya Resulallah. Kolyesini kaybeden bir hanım üzüntüsünün yanında ezilerek cevap verdiğini gören Resulullah Aleyhisselam öyle bir tebessüm ediyor ki gecenin karanlığı nura dönüşüyor. İşte inceliğin birincisi budur. Ve kadın, insan biraz dikkatli olur. Şimdi bak herkes bekliyor falan deniyor Aleyhisselam. İnsanlık hali. Kolye kaybolmuş. Yani bazen biz çok küçük bir mesele, bundan bir şey olmaz diye bazen ağzımızdan bir sözcük çıkıveriyor ve kendimizi daha toparlayamıyoruz. Bakın ifadeye. Yani kaynaklarımız çok güzel bu tasvir ediyor. Kolyesini kaybeden bir hanım üzüntüsünün yanında. Yani son dünya malına değer veriyor vermiyor. Ya kaybolmuş tabii ki üzülüyor. Ama ezilerek cevap verdiğini gören, yani ordu intikal edemiyor, annemiz mahcup oldu. Ezilerek cevap verdiğini gören Resulullah Aleyhisselam tebessüm ediyor. Hem böyle içten, hani biz böyle bakarız, tebessüm eder gibi sırıtırız. Yani bunu biz yaparız yani. Çünkü tebessüm içten gelen bir şeydir. Sırıtmak, tebessüm gibi görünerek katlandığımız şeydir. Katlandığımız şey başka bir şey, içten gelen başka bir şey. Ashabına dönüyor Aleyhisselam, kaybolan kolyeyi aramalarını emrediyor. Ashab aramaya başlarken bakınız ne oluyor? Subhanallah. Ashab aramaya başlarken Resulullah Aleyhisselam mübarek başını Ayşe annemizin dizlerine koyarak tekrar ıstırada çekiliyor. Hatta hafifçe uyur gibi. Uyuyor da yani ama onu biraz sonra söyleyeceğim. Yani şimdi bunu böyle yaparken niçin böyle yaptığına ilişkin çok farklı yorumlar olmakla beraber sevgili annemize kızmadığını belki bu şekilde ortaya koyuyor. Onun dizine, yani Resulullah'ın başına koyacak bir şey yok da annenin dizine başını koyuyor şeklinde böyle bir kısır yoruma girmeye gerek yok. Yani onun yüzünden ordu intikal edemiyor. Aleyhisselam da başını onun dizine koyuyor, uzanıyor ve uyuyor. Evet evet uyuyor. Ancak Ayşe annemizin kaybolan kolyesi aranırken sabah namazının vakti de daralmaya başladı. Kıymetli dinleyenlerim. Sabah namazının vakti de daralmaya başlıyor. Namazı tehlikeye düşürmemek için her biri daha dikkatli ve daha seri bir şekilde aradıkları halde kolyeyi bulamıyorlar bir türlü. Bu sahneyi hem Medine'ye dönünce hem sonraki zamanlarda sevgili annemiz tebessüm ede ede çokça anlatacak. Şöyle diyecek sevgili Ayşe annemiz. Resulullah Aleyhisselam ile bir seferde yine beraberdik. Beyda namıyla anılan mevkiye veya Zatül Ceyş denilen yere gelmiştik ki benim bir kolyem kayboldu. Resulullah Aleyhisselam onu aratmak için bir müddet orada kaldı. Civarda su olmadığı gibi kimsenin yanında da su kalmamıştı. Namazı, sabah namazı, namazı tehlikeye düşürmekten endişe edenlerden bir kısmı babam Ebu Bekir'e geldiler. Beni şikayet ettiler. Ya Ebu Bekir, kızının yaptığını gördün mü? Burada hem Resulullah'ı hem de diğer insanları oyaladı. Herhangi bir su başında değiliz. Yanımızda da su yok. Ne olacak şimdi? Namaz vakti sıkışıyor. Ayşe annemiz devam ediyor. Ben bu arada yorulmuş olan Resulullah Aleyhisselam'ın istirahatını sağlamaya çalışıyordum. Çok yorgun düşmüş olan Resulullah Aleyhisselam mübarek başını dizime koyup uyuyuvermişti. Namazın tehlikeye düşmesinden endişe edenlerin konuşmaları babamı çok rahatsız edince o da kızarak yanıma geldi. Sadece benim bile zor duyabileceğim bir ses tonuyla çıkıştı bana. Niye? Resulullah Aleyhisselam duyar, uyanır, rahatsız olur diye. Sen ne yaptığının farkında mısın diyor. Resulullah Aleyhisselam ve ashabını kolye yüzünden burada alıkoydun. Bu civarda su olmadığı gibi yanımızda olan su da tükendi. Babam diyor bana böyle kızdı. Bir yandan böyle söz ile çıkışıyor, kızıyor. Bir yandan da el hareketiyle canımı yakacak kadar itip kalkıyor, hafifçe vuruyor yani. Canım yandığı halde en küçük bir hareket yapmamaya çalıştığım gibi sesimi de çıkaramıyordum hiç. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek başı dizimin üzerinde olduğu için en küçük bir hareket bile etmemeye çalıştım. Yani sadece incelik değil, inceliğin içinde incelik, onun da içinde bir incelik var, görüyorsunuz. Fakat diyor sevgili annemiz, ne kadar dikkat etsem de Resulullah Aleyhisselam uyandı. Ne oluyor dercesine baktı. Tabi tebessüm ediyor yine Aleyhisselam. Kolyeyi bulamadılar ya Resulallah. Sabah namaz vakti daralmaya başladığı için ashab da ne yapacağını bilemez bir hale geldi. Babam da gelip buna sebep olduğum için bana kızdı. Ayşe annemiz bunu söyledi. Resulullah Aleyhisselam yine tebessüm ediyor. Tam bu esnada vahiy hali sarıyor Resulullah Aleyhisselam. Tam bu esnada vahiy hali sarıyor. Böyle durumlarda ne yapacağını çok iyi bilen Ayşe annemiz etrafındaki yakında olanlara susunuz işareti yaptı. Konak yeri bir anda sessizliğe büründü. Evet, çok geçmeden yine tebessüm eden Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabının yanına çağrılmasını emretti. Sahabiler de hemen toplandılar. Her birine büyük bir muhabbetle baktıktan sonra o anda gelen vahyi okudu Aleyhisselam. Bu ayeti kerime Nisa suresinin 43. ayeti kerimesi. Yeri gelmişken çok kısa söyleyeyim. Teyemmüm hakkında bir başka ayet daha var Maide suresinde. Bu Nisa suresindeki ayeti kerime. Ayet uzunca olduğu için ben meal vereyim kıymetli dinleyenlerim. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken söylediğinizi bilinceye kadar yolcu olan müstesna olmak üzere cünüp iken gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz abdest bozmaktan gelirse yahut kadınlara dokunup da bu durumda su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Teyemmüm ayeti. Yüzlerinizi ve ellerinizi sürün. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Resulullah Aleyhisselam ayeti kerimeyi okuyunca kıymetli dinleyenlerim, ashab-ı kiram coştu. Allahu Ekber, Allahu Ekber Kebira, Semi'na ve ta'na, işittik ve itaat ettik. Burada dikkatinizden kaçmamıştır muhakkak. Çünkü sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. bir hatırlatma yapayım. Bildiğiniz gibi içkinin yasaklanması 3 merhalede olmuştur. İşte bu onun ikinci merhalesidir. Ama teyemmümün ilki bu ayeti kerimedir. Diğeri de başka bir sure-i şerifede. Ama ilk gelen teyemmüm ayeti o seferde Ayşe annemiz böyle ezile büzüle ne yapacağız diye endişe ederken gelen teyemmüm ayeti bu. Kıymetli dinleyenleri. Namaz vakti daraldı diye kızmaya başlayan sahabiler şimdi bir başka itaatin zirvesini sergilemeye başlamışlardı. Sabaha doğru yaşanan bu hadise gün doğmadan yeni şeylerin doğmasına vesile olmuştu. Ensar'ın büyüklerinden Hazreti Usayd bin Hudayr radıyallahu an ileri çıkıp babam Ebu Bekir'e dönerek büyük bir muhabbetle haykırdı diyor Ayşe annemiz. Ey Ebu Bekir ailesi, bu büyük nimet, bu büyük nimet ümmet için sizin sayenizde, sizin bereketinizle meydana gelen bir şey, sizin sayısız bereketlerinizden sadece biridir. Birkaç cümle var, ben bir araya getirmeye çalıştım bunları. Yani yaşanan bu hadise, yaşanan bu hadise ashabı böyle coşturuyor. Ve Hazreti Usayd bin Hudayr Hazreti Bekir'e onu söylüyor. Çünkü onlar vesilesiyle, vasılasıyla çok farklı hükümler geldiğini hepimiz biliyoruz. Sonra yine Hazreti Usayd radıyallahu anh Ayşe annemize dönüyor. Sevgili annemizi onur etmenin çok üstünde bütün ümmete mesaj verircesine haykırıyor. Allah seni hayırla mükafatlandırsın ey Ayşe. Vallahi ne zaman senin başına hoşlanmadığın bir iş gelse Allah onu senin içinde, Müslümanlar içinde hayır kılıyor. Hayra tebdil ediyor. Büyük sahabenin büyük söz Ayşe annemize. Allah seni hayırla mükafatlandırsın ey Ayşe diyor. Ne zaman başına, senin başına hoşlanmadığın bir iş gelse Allah onu senin içinde, Müslümanlar içinde bir hayır kılıyor. İşte ümmete kolaylık teyemmüm ayeti. Aklımıza şöyle gelmesin böyle bir soru. Ya hocam Ayşe annemiz o kolyeyi kaybetmeseydi teyemmüm ayeti gelmeyecek miydi? Ya bilmem ben tabii. Tabii ki ayet-i kerime gelir. Ama vesile bu. Olay bu yani. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha yeni gelen bu vahiy doğrultusunda teyemmüm abdestini ashabına öğreten Resulullah Aleyhisselam'dan sonra sahabilerin teyemmüm abdestlerini nasıl bir coşkuyla aldıklarını anlatıyor bize. Artan bir coşkuyla sabah namazlarını nasıl kıldıklarını da ekliyor. İşte yani büyük bir coşkuyla diyor, namaza sıkışıyor. Hemen diyor Resulullah onlara nasıl teyemmüm alındığını gösterdi. Çünkü teyemmüm ayeti ilk defa geliyor. Onlar da büyük bir coşkuyla efendim teyemmüm abdestlerini aldılar diyor. Ancak bu sahneyi anlatırken Ayşe annemiz kolyem kaybolduğu için bana sert bakanların nasıl başlarını önlerine eğdiklerini, ne kadar mahcup olduklarını görüyordum. Ben de o kimine elimi salıyorum, kimine diyorum bakın Allah vahiy gönderdi, hayra vesile oldu, üzülmeyin. Onlar da böyle ya senin yüzünden burada kaldık falan gibi bakan insanlar. O yüzden bazen bir hadise yaşarız. Biz çabuk parlıyoruz. Evimizde, eşimize, çocuğumuza, efendim işimizde, arkadaşlarımızda, ne bileyim kapı komşumuza bazen çabuk parlıyoruz. Biraz daha temeliyle, biraz daha dikkatli, biraz daha sabırlı hareket etmemiz gerektiğini Ayşe annemizin yaşamış olduğu bu ilginç hadisede hep beraber görüyoruz. Değil mi kıymetli dinleyenler? Evet efendim. Namazdan sonra harekete geçmek için Ayşe annemiz de devesini kaldırınca bir anda gülmeye başlıyor. Tabii onların gülmesi bizim gibi kahkahayla değil. Ama güldüğü belli oluyor. Onun niye böyle güldüğünü anlayamayanlar ne olduğunu soruyorlar. Aldıkları cevap onları da güldürüyor. Ne olabilir? Sanırım bazılarınız biliyorsunuz değil mi? Bakın hele şuna. Hele bir bakın şuna diyor. Kolye benim deveğimin altındaymış. Deveyi kaldırdığımda kolye altından çıktı. Gel de gülme şimdi. Ayşe annemiz böyle söylüyor. Kolye bindiğim devenin altındaymış. Deveyi kaldırdığımda kolye altından çıktı. Gösteriyor. Gel de gülme şimdi. Tabi hepsi tebessümle gülüyorlar. Yani Ayşe annemiz temim ayeti gelsin diye haşa böyle bir hareket yapmıyor. Ama yani üzüldüğü, mahcup olduğu bir anda gelen ayet sadece o anki oradaki orduya değil, kıyamete kadar gelecek olan tüm Müslümanlara bir ufuk koyuyor önüne. Yani ne yapalım, su yok, abdest alamıyorum bahanesinin olmayacağının en güzel örneğidir teyemmüm. Bazen böyle teyemmüm hakkında konuşunca hocam diyorlar her tarafta şarıl şarıl sular akıyor. Teyemmüm artık çok da lazım değil diyenler çok oluyor ama işte bazen bir hastalık oluyor. Suya dokunamıyorsunuz. Ameliyat oluyor insan suya dokunamıyor. Duvara bir yere teyemmüm ederek namazını kılıyor. Böyle kılanlarınız çok olmuştur. Yani burada Ayşe annemiz aynı zamanda konu namaz değil. Elbette konu namaz değil. Ama Ayşe annemizin bu olay içerisinde önümüze koyduğu çok farklı bir hadiseyle biz karşı karşıyayız yani. Gerçekten. İslam hüküm olarak yani bir takım kurallar geliyor. İnsanlar ezberliyor. Öyle anlamda değil. Yani böyle hayata yansıyor. Yaşanan bir şey İslam. Biz şimdi bazı meseleleri ya bilgi sahibi olalım diye okuyup öğreniyoruz. Yani bir kültür sahibi olalım. Öyle olmaması lazım. Yani yemek yapmayı öğrenmek yemek yapmak içindir. Değil mi? Yemeği yaparız. Yani onun için yemek yapmayı öğreniyoruz yani. E şimdi bütün bunları öğreniyorsun. Yemek yapmıyorsan yemek yapmayı biliyorsun anlamına gelmiyor. Efendim hadiseler birbirini takip ediyor. Bu verdiğim teyemmüm örneği daha önceki konular içerisinde olması gerekiyordu. Fakat o konuları işlerken konu dağılmasın diye biraz sonraya bıraktım. Bu ta hicretin 4. falan yeri 4-5 o aradaki yaşanan bir hadise. Şu anda size ne hicretin 7. yılından örnek vermeye çalışayım. Hicretin 7. yılı Muharrem ayı. Medine yeni bir heyecan dalgası daha yaşamaya başladı. Tekbir ve şükür ile bir başka açılım yaşanıyordu. Hanımıyla, erkeğiyle, hatta çocuklara varıncaya kadar bütün herkes bu coşkuyu yaşıyordu. Nimetle karşı karşıya kalan Müslüman elbette coşkuyu yaşar, şükreder. Sıkıntıyla karşı karşıya kalan, hüzünle karşı karşıya kalan Müslüman sabreder. Şükrederken taşkınlık yapmaz, sabrederken isyan etmez. İşte burada şükrün örneği. Ayşe annemiz bunların içinde tabii ki. Sadece içinde değil, başında gelenlerden biri. Büyük bir sevinç ve mutluluk içinde oluyor. Yaşanan bu gelişmeyi daha yakından öğrenmek için gelen gidenlere yeterince malumat veriyor. Şimdi merkezde olduğumdan yaşanan hadiseleri ilk defa o öğreniyor. Gelen vahyi ilk defa o öğreniyor. Ve aleyhisselam biliyorsunuz vahiy geldikten sonra efendim bu vahyi tebliğ ediyor insanlara, yazdırıyor vahiy hatiplerine. Ama ilk etapta Ayşe annemiz bunları öğrenmiş oluyor. Neler oluyor? Bazıları da böyle tam anlamış değiller. Gelip Ayşe annemize diyorlar ki Resulullah aleyhisselam krallara, kayserlere, kisralara, meliklere, şahlara elçiler ile mektup gönderip onları İslam'a davet etti. Değil mi ey Ayşe annemiz? Soru bu. Yani sade kral demiyor. Sade Kayser demiyor. Kisra demiyor. Yani burada kral, Kayser, Kisra, Melik, Şah. Bunlar ayrı ayrı biliyorsunuz ülkeleri yöneten insanların unvanları. Çeşitli devletler farklı unvanlar kullanırlar. En bildik bir şey söyleyeyim. Necaşi de bir unvandır biliyorsunuz. Yani aleyhisselam Mekke döneminde ashabından çok böyle işkence, eziyet gören, İslam'ı esasları yaşamada zorluk çeken bir kısmın ashabını Habeşistan'a göndermişti. İşte Habeşistan'da o Müslümanların o güzel hareketleri, davranışları sebebiyle hem Necaşi hem de Habeş halkının büyük çoğunluğu İslam'a girmişti. İşte Necaşi'ye de mektup gönderiyor aleyhisselam. Ben buraya o kelimeyi koymadım çünkü Necaşi'yi daha önce göndermişti ama bu süreçte bir kez daha gönderecek. Resulullah aleyhisselam krallara, kayserlere, kisralara, meliklere, şahlara elçiler ile mektup gönderip onları İslam'a davet etti. Değil mi ey Ayşe annemiz? Soruyu tekrarladım. Yani tüm devletleri nasıl bir şey diyeyim ben şimdi buna? Uluslararası bir açılım görüyoruz yani. O yüzden hem kral, hem Kayser, hem Kisra, hem Melik, hem Şah ayrı ayrı kullandım. Elhamdülillah. Evet. Tabii ki elbette den önce elhamdülillah. Ne kadar şükretsek azdır. Onun için ısrarla tekrarlıyorum. Yani nimetle karşı karşıya kaldınca şükredeceğiz. Bizim başımızdaki liderlerin büyük çoğunu bile huzuruna kabul etmeyen bu dünya liderleri Resulullah'ın ashabı için ne diyecekler acaba? Bu soru aynı zamanda ashab-ı kiramın dış ülkeler ve krallar hakkında malumat sahibi olduğunun belgesidir. Bizim başımızdaki liderlerin büyük çoğunluğunu bile huzuruna kabul etmeyen bu dünya liderleri Resulullah'ın ashabı için ne diyecekler acaba? Burada yeri değil ama çok sonraları özellikle Hazreti Ömer döneminin ikinci yıllar yani ikinci dönemleri hilafet döneminden bahsediyorum. İslam orduları Anadolu'ya kadar gelecek biliyorsunuz. Yani Başkent Medayini alacaklar. Mısır, Şam, Suriye, Filistin bütün bunlar alınacak o zaman Kudüs efendim. İşte bu Medayne kadar dayanınca o zaman İslam ordusu yönetici kadro diyecek ki bu da ne iştir? Yani akılları almayacak. Biz bu adamlara hiçbir değer vermez, bu insanlara, bu topluluğa hiçbir değer vermez. Taşra'daki idarecilerin emri altındaki idarecilerle onları yönetirdik. Lütfen cümleye dikkat edin. Taşra'daki İdarecilerin emri altındaki idarecilere onları yönetirdik onları. Onlarla yönetirdik. Bunlar medeninde ne arıyorlar? Yani Müslümanların nasıl potansiyel sahibi olduğunu anladıklarında Müslümanlar zaten o ülkeye gelmiş oluyorlar. İşte biz bu izzeti kaybedince işte birilerin maşası oluyoruz. Ama asabın endişesi var. Şimdi bu liderler devlet başkanını bile binbir lütufla huzura kabul ederken hiçbir, yani elbette sahabe büyüktür amenna, ama onların literatüründen söylüyorum, hiçbir şeyi olmayan, etkisi yetkisi olmayan biri huzura çıkacak, mektup getirecek. Subhanallah. Şimdi annemizin verdiği cevabı anlamak için soruyu bir kez daha tekrarlayıp lütfen kıymetli dinleyenlerim dikkatinizi çekmek istiyorum buraya. Bizim başımızdaki liderlerin büyük bir çoğunluğunu bile huzuruna kabul etmeyen bu dünya liderleri Resulullah'ın ashabı için ne diyecekler acaba sorusuna annemizin, Ayşe annemizin verdiği cevap. İslam her şeyi değiştirdi. Bilmez misiniz? İslam her şeyi değiştirdi. İslam'dan önceki liderler zaten bu dış güçlerin tahakküm ve emri altındaydılar. İslam'dan önceki liderler zaten bu dış güçlerin tahakküm ve emri altındaydılar. Onlar ne istiyorlarsa bunlar da onu yapıyorlardı. Buna rağmen dediğiniz gibi büyük çoğu huzurlarına bile kabul etmiyorlar. Taşradaki adamlarıyla işlerini yürütüyorlardı. Bak az önce ifade ettim. Putperestlikte ısrar edenler hala aynı zilletteler. Görmüyor musunuz? Müslüman kendi izzeti onurla yaşamak istiyorsa başkasının güdümü altında olmayacak. Putperestlikte ısrar edenler hala aynı zilletteler. Görmüyor musunuz? Resulullah Aleyhisselam bu zilleti asla kabul etmedi. O Allah'ın Resulüdür. Allah neyi dilerse o da onu yapar elbet. Şimdi de bütün dünyayı İslam'a davet ediyor değil mi ey Ayşe annemiz? Bütün dünyayı, evrensel davet. Annemizin cevabı da ilginç. İşte bundan dolayı bu yıla elçiler yılı dendi ya. Bu yıla elçiler yılı. İki türlüdür bu. Elçiler yılı iki ayrı şey altında incelenir. Biri elçilerin gönderildiği, ikincisi gönderilen yerlerden gelen elçiler. Hazreti Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın nerelere kimleri gönderdiğini rivayet ettiği gibi gönderilen davet mektuplarının ayrıntıları hakkında da yeterince malumat vermektedir. Şimdi ben bir not aldım. Bu malumat nelerdir diye kaynaklarda geçen 6 tane orijinal suret var o mektupların. Ancak Allah izin verirse İslam Tarihi adlı ciddi bir çalışma yapıyoruz elhamdülillah. Onları oraya bırakıyoruz. Çünkü Ayşe annemizin daha ziyade bütün sosyal hayatı kuşatan sözlerine, örnekliğine ifade hani açmak istiyoruz, örnek vermek istiyoruz ki örnek alabilelim kıymetli dinleyenlerim. O yüzden sadece bu kadar mektuplar gönderildiğini ve bunların da ayrıntıları kaynaklarda çokça olduğunu söylemiş olalım. Evet, Ayşe annemiz bize gerçekten çok şey rivayet ediyor kıymetli dinleyenlerim. Hatırlarsanız konuya girerken ta başından itibaren demiştim ki Ayşe annemizin hayatını ayrıntılı işlemek demek İslam tarihinin %80'ini işlemek demektir diye. Ben orayı atlıyorum, burayı atlıyorum, şurayı atlıyorum ve mümkün mertebe içinde Ayşe annemizin olduğu ya da onun rivayet ettiği hadiseleri paylaşıyorum. Buna rağmen şu kadar bölümdür, devam ediyoruz. Muhtemelen daha çok devam edecek. Şimdi çok farklı bir konuya doğru geliyoruz. Herkesin oldukça ilgisini, dikkatini çekecek bir konu. Resulullah Aleyhisselam'a Yahudiler içinden hem Yahudi kalan hem Müslüman görünüp münafık olan bir takım şahıslar Peygamberimiz Aleyhisselam ve Müslümanlara zarar vermek için elinden geleni yapıyorlar ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir de sihir yapıyorlar, kıymetli dinleyenlerim. Evet, sihir. Resulullah Aleyhisselam'a sihir yapılıyor. Aleyhisselam ciddi şekilde hastalanıyor. Çok ciddi şekilde, yani sihir çok uzun bir konu. Ben onu sadece Ayşe annemizin bize rivayet ettiği kısmıyla özet geçiyorum. Sihir çünkü anlamadığımız bir şey ama atlayamam. Niye? Orada bir davranışı göreceğiz. Aleyhisselam hastalanıyor, yatıyor, ağırlaşıyor, ateşleniyor. Farklı durumlar yaşıyor. Efendim ama çok sürmeden kendisine vahiy ile bildiriliyor. Kimler nasıl sihir yaptılar diye Allah-u Teala meleklerini gönderip Peygamberimiz Aleyhisselam'a bunu bildiriyor. Ve bu hadiseler Ayşe annemizin yanında yaşanıyor. Yanında yaşanıyor. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın yeniden sağlığa kavuşması için gayret gösterirken efendim bu hastalığın yani farklı bir şey olduğunu da anlıyor. Neticede meleklerin gelip sihir yapıldığını, efendim kimin yaptığını, nasıl yaptığını, nerede yaptığını, neler olduğunu anlatıp o yaptıkları, sihir yaptıkları o paketi de hangi kuyuya sakladıklarını oraya varıncaya kadar vahiyle Resulullah Aleyhisselam'a bildiriyor. Aleyhisselam da ashabını gönderiyor, onu getirtiyor. İşte bundan sonrasını zamana sığdırayım diye burayı özet geçtim. Şimdi geldi, elde bir küçük yani birbirine düğümler bağlanmış bir takım kağıtlar, saç telleri, sakal telleri falan böyle bir şey var. Hurma kapçığına falan sıkıştırılmış bir şey. Sihir yani yapmışlar namussuzlar. Cebrail Aleyhisselam geliyor. İşte buraya dikkat eden değerli kardeşlerim, Allah hepinizi muhafaza etsin. Böyle bazı manevi rahatsızlıklarımız olduğunda Felek ve Nas suresini okuyarak Kul e'udhu bi rabbil felak, kul e'udhu bi rabbin nas. Aleyhisselam bir yandan onları okuyor, bir yandan her okuşta bir düğüm açarak, bir düğüm açarak tamamını efendim çözüyor ve kendisi de rahata kavuşuyor. Olay bir hayli uzun, rahata kavuşuyor. Tabii Ayşe annemiz bu olayın her karesinin içinde anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam hastalanınca nasıl sabrediyor? Hastayken o sanacan, o yanacan mı diyor yoksa nasıl sabrediyor? Bunları bize rivayet ediyor. Ama bu hastalığın farklı bir şey olduğunu ısrarla vurguluyor ve böyle manevi bir rahatsızlık geçiren Felak ve Nas suresinin ne kadar şifa olduğunu, nasıl güzelliklere vesile olduğunu da üzerine basa basa önümüze koymuş oluyor kıymetli dinleyenlerim. Bu mesele İslam tarihi ve sihir kitaplarında oldukça geniş yer tutar. Ancak ben bir radyo programında bu ayrıntıya girmedim. Başka konulara yer kalsın diye, ama Ayşe annemizin buradaki duruşu, sabrı, sebatı, Resulullah Aleyhisselam'ın bu işten nasıl şifa bulduğu noktasındaki rivayetleri, kendisinin ona karşı davranışlarını, bunları görerek çok ayrı bir muhabbet sahnesini anlamış, idrak etmiş oluyoruz kıymetli dinleyenlerim. Evet, dedim ya, yani ne kadar ayrıntıya girsek, bazen özetle geçtiğim oluyor böyle şu anda gördüğünüz gibi. Ben normalde özetleri sevmiyorum, ayrıntıyı seviyorum. Çünkü her türlü güzellik ayrıntı içinde gizli. Özeti verince böyle hissiz, duygusuz bir sohbet oluyor. İnşallah daha güzel sahneleri yine sizlerle paylaşmak üzere bugünkü sohbete burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.